Ayrım 51.
Son çekim edatlarına yardımcı tabirler 646. Bunlardan başka hakkında yüzden, yüzünden, üzerine, yandan, taraftan, tarafından, ucundan, eski Anadolu Türkçesinde ve Azeri sahasında, bakıma, bakımdan, bakımından, yönden, yönünden, cihetle, suretle, suretiyle, veçile, sebeple, sebebiyle, dolayısıyla gibi kelimelerin kullanış ve bilhassa fonksiyon bakımından son çekim edatlarına yakın bir durumda olduklarını da belirtmeliyiz. Hepsi çekimli, ekli veya edatlı olan bu kelimeler isim olarak manalarını kaybettikleri ve ekleri edatları klişeleştiği nispette son çekim edatlarına yaklaşırlar. Bugünkü durumları ile bunlara şimdilik son çekim edatlarına yardımcı tabirler adını verebiliriz. Bu arada yabancı dillerin tesiriyle birçok defa son çekim edatı olarak gösterilen ön, arka, alt, üst, yan, sağ, sol gibi yer ve yön isimlerinin son çekim edatı olmadıklarını da kesin olarak belirtmeliyiz. Bunlar arkalarına geldikleri isimlerle tamlama teşkil eden ve tamlama çerçevesi içinde işletme ekleri, iyelik ve hal ekleri ile kullanılan isimlerdir. Edatların isim, kelime manası taşımamalarının ve bilhassa çekimsiz unsur olmalarının esas olduğu hiçbir zaman unutulmamalıdır. Son çekim edatlarında vurgu. 647. Son çekim edatlarının vurgu durumuna gelince, bu edatlar vurgusuz olup vurguyu kendi önlerine, bağlandıkları unsurun son hecesine atarlar. 3. Bölüm. Kelime grupları ve cümleler. Kelime grupları. 648. Buraya kadar gördüğümüz isim ve fiil cinsinden bütün kelimeler nesneleri ve hareketleri tek tek karşılayan, onların tek tek adları olan dil birlikleriydi. Tek tek kelimelerin karşıladığı nesnelerin ve hareketlerin çeşitli vasıfları, hususiyetleri, cepheleri, şartları vardır. O nesneleri ve hareketleri bu çeşitli yönleriyle daha geniş olarak ifade etmek için tek kelimeden daha geniş dil birliklerine ihtiyaç duyulur. Öte yandan tek kelimenin karşıladığı nesnelerden ve hareketlerden daha büyük, daha geniş nesneler ve hareketler vardır ki onları tek tek kelimeler karşılayamazlar. Onların tek kelime olarak karşılıkları, adları yoktur. Ancak tek kelimeden daha geniş dil birlikleri ile ifade edilebilir, adlandırılabilirler. İşte tek kelime ile karşılanabilen nesneleri ve hareketleri daha geniş olarak ifade etmek veya tek kelimenin karşıladığı nesnelerden ve hareketlerden daha geniş nesneleri ve hareketleri karşılamak için kelimeden daha geniş dil birlikleri olan kelime gruplarına başvurulur. Kelime grubu birden fazla kelimeyi içine alan, yapısında ve manasında bir bütünlük bulunan, dilde bir bütün olarak muamele gören bir dil birliğidir. Kelime grubu için birden fazla kelime bir takım kaidelerle belirli bir düzen içinde yan yana getirilir. Böylece belirli bir düzenle kurulduğu için kelime grubunun yapısında bir bütünlük bulunur. Kelime grubundaki bütünlük bilhassa mana bakımından göze çarpar. Kelime grubu tek bir nesneyi veya hareketi birlikte karşılayan kelimeler topluluğu demektir. Kelime grubunun kullanışında da bu bütünlük kendisini gösterir. Kelime grubu kelimelerle ve diğer kelime grupları ile bir bütün halinde münasebete geçtiği gibi cümlelere de bir bütün halinde iştirak eder. Bu arada tek bir kelime gibi çekime tabi tutulur. Sona gelen işletme eki bütün grubu şumulü içine alır. Kelime grupları nesneleri ve hareketleri daha geniş olarak veya geniş nesneleri ve hareketleri belirtmek için kullanıldıklarına göre bunlar birer belirtme gruplarıdır. Tek bir nesneyi veya hareketi belirtmek için bu gruplar içinde yan yana gelen, birbirine bağlanan kelimeler bir işbirliği yapar, birbirine yardım eder, birbirlerini tamamlarlar. Bir belirtme, bir yardım, bir tamamlama esası üzerine kurulan kelime gruplarında umumiyetle belirten, belirtilen, tamamlayan, tamamlanan, tabi olan, tabi olunan, asıl, yardımcı olmak üzere iki unsur bulunur. Kelime sırasını tayin eden temel kanun. 649. Kelime grupları içinde yan yana gelen kelimelerin sırasını tayin eden temel kaide şudur. Türkçe'de yardımcı unsur asıl unsurdan önce gelir. Türk sentaksının bütün yapısı bu ana kanun üzerine kurulmuştur. bütün kelime grupları ve cümlede belirtilen, tamamlanan, tabi olunan, asıl unsur sonda, belirten, tamamlayan, tabi olan, yardımcı unsur başta bulunur. Türkçe'de yalnız kiili birleşik cümle çok tabi olarak bu kaidenin dışında kalır. Çünkü kiili birleşik cümle yabancı asıllıdır ve Türkçe için daima yabancı kalmıştır. Türkçe'ye girmekle beraber Türk sentaksına dahil sayılamaz. Onun için bu birleşik cümle Türk sentaksının ana kanununun istisnası değildir. Türkçenin bu kanuna dayanan kelime sırası ancak o da kelime gruplarının bir kısmı ile cümlelerde olmak üzere nazımda ve geçici olarak değişebilir. Vizin kafiye ve ahenk zaruretleri ile nazımda şekil bakımından geçici olarak yerlerini değiştiren unsurlar, kelime grupları ve cümlelerdeki asıl çekim şekillerini ve asıl sıra içindeki mana ve fonksiyonlarını yine muhafaza ederler. Hangi sırada olurlarsa olsunlar, şiir okunurken yine asıl normal sıraları içinde anlaşılır, idrak edilirler. Çünkü Türkçe düşünme sisteminde kelime sırasının temeli bahsettiğimiz kaidedir. Dil düşüncenin aynasıdır. Türkçe de Türkçe düşünüşün aynasıdır. Onun için kelime sırası geçici olarak ne şekle girerse girsin, asıl normal sırası ile idrak edilir. Düşünme sırası ile kelime sırası birbirinden ayrılamaz. Kelime sırası ve zaman sırası 650. Türkçe'de kelime gruplarındaki bu sıra aynı zamanda bir zaman sırasıdır da. Gerçekten Türkçe'de kelimelerin sırası onların karşıladıkları nesnelerin ve hareketlerin zaman içindeki varoluş sıralarına uygundur. Bazı kelime gruplarında bu pek belirli olmamakla beraber kelime gruplarının büyük bir kısmında ve cümlelerde bunu açıkça görmek mümkündür. Mesela bir hareketin yardımcı hareketleri nasıl daha önce vuku bulursa, o yardımcı hareketleri karşılayan kelimelerde asıl hareketi karşılayan kelimeden aynı şekilde daha önce gelirler. Bu bakımdan Türkçe düşüncede zaman sırası esastır diye bir netice çıkarabilir ve kelime gruplarında kelime sırasının zaman sırasına dayandığını ikinci bir kaide olarak, birinci kanuna paralel bir kanun olarak kabul edebiliriz. Kelime sırası ve ekler sistemi 651. Türkçenin ekler sistemi de tamamen bu kelime sırasına uygun, bu kelime sırasını destekler bir bünyeye sahiptir. Bu bilhassa isimlerle fiillerin münasebetinde açıkça görülür. Türkçe'de münasebet ekleri, isim işletme ekleri olan iyelik, hal ve soru ekleridir. Bunlardan iyelik eklerinin şumulü de, istikameti de geriye doğrudur. Hal eklerinin ise şumulü geriye, istikameti ileriye doğrudur. Kendisinden önceki unsuru şumulleri içine alır. Kendilerinden sonraki unsura bağlarlar, yönelirler. Böylece hal ekleri bağlanan iki unsurun ortasında kalırlar. Bu ekler bazen ismi isme fakat çok defa ismi fiile bağladıklarına göre demek ki isim fiil münasebetinde daima isim önce fiil sonra gelir. Soru eki de hal ekleri gibidir. Demek ki kelime gruplarının büyük bir kısmında kelime sırası Türkçenin ekler sistemiyle de sıkı sıkıya bağlıdır. Kelime grubunun eki 652. İşte yukarıdan beri belirttiğimiz bu esaslara dayanan bir sıra dahilinde kelimeler bazen ekli bazen eksiz birbirine bağlanmak suretiyle kelime gruplarını meydana getirirler. Kelime gruplarının dış münasebeti için getirilecek ek ise grubun sonuna yani yalnız asıl unsurun sonuna eklenir. O tek ek bütün grubu şumulü içine alır. Kelime gruplarının kullanılışı 653. Kelime grupları, kelime grupları ve cümle içinde daima tek bir kelime gibi vazife görür. Kelime gruplarının ve cümlenin çeşitli unsurları veya onların bir parçası olarak kullanılırlar. Türkçedeki başlıca kelime grupları şunlardır. Tekrarlar 654. Tekrarlar aynı cinsten iki kelimenin arka arkaya getirilmesiyle meydana gelen kelime gruplarıdır. Tekrarı meydana getiren iki kelimenin tekrara iştiraki tamamıyla birbirine eşittir. Fonksiyonları da, şekilleri de, vurguları da birbirinden farksızdır. Eksiz yan yana gelirler ve her iki kelime de kendi vurgusunu taşır. Bu kelime grubunun yapısının temelini kelimelerin arka arkaya tekrarlanması teşkil eder. Bu vasıfları ile tekrarlar en basit, en sade kelime gruplarıdır diyebiliriz. Türkçe'de hemen hemen her çeşit kelimeden tekrar yapılabilir. Fakat tekrara en elverişli kelime çeşitleri isimler, sıfatlar, zarflar ve gerundiyumlardır. Zamirler tekrara elverişli değildirler. Edatlardan da yalnız bazı ünlem edatlarının tekrarları yapılabilir. Fiillerde bunlara göre daha geniş bir tekrar yapma kabiliyeti vardır. Fakat fiil tekrarlarında tekrardan çok bir arka arkaya gelme durumu vardır denebilir. Tekrarların başlıca şu üç fonksiyonu vardır. 1- Kuvvetlendirme, 2- Çokluk, 3- Devamlılık. Bir tekrar, o tekrarı meydana getiren kelimenin ya manasını kuvvetlendirmek için, ya bir çeşit çokluğunu ifade için veya devamlılığını belirtmek için yapılır. Mesela kara kara, gözlerde karalığın kuvvetli olduğu, kapı kapı, dolaştığımda birçok kapıların dolaşıldığı, gide gide ve koşa koşa da ise hareketin devamlılığı ifade edilmektedir. Bunlardan başka tekrarın bir de ortalama ve beraberlik fonksiyonu vardır. İyi, kötü, düşe kalka gibi tekrarlarda bu fonksiyonu göze çarpar. Türkçe'de aynen tekrarlar, eş manalı tekrarlar, zıt manalı tekrarlar, ilaveli tekrarlar olmak üzere 4 çeşit tekrar vardır. Aynen tekrarlar 655. Bunlar bir kelimenin arka arkaya 2 defa tekrarlanması ile yapılan tekrarlardır. Asıl tekrarlar da diyebileceğimiz bu kelime grubu birçok kelime çeşidinden yapılan ve bol bol kullanılan bir gruptur. İnce ince, ışıl ışıl, yavaş yavaş, dağ dağ, göz göz, dilim dilim, adım adım, çok çok gibi isim, sıfat ve zarf cinsinden isimlerle yapılan tekrarlar, şırıl şırıl, gürül gürül, mışıl mışıl, kıtır kıtır, zangır zangır gibi tabiat taklidi kelimelerden yapılan tekrarlar, bir bir, üç üç, beşer beşer, onar onar, azar azar gibi asıl ve üleştirme sayı sıfatlarından yapılan tekrarlar. Diye diye, koşa koşa, otura otura, gide gide ve durup durup, koyup koyup, kaldırıp kaldırıp gibi gerundiyum tekrarları. Şu şu gibi zamir tekrarı, evet evet, hayır hayır, hay hay, ay ay, vah vah gibi ünlem edatı tekrarları, olsa olsa, aradım aradım, yesin yesin, gidiyor gidiyor gibi fiil tekrarları bunlardandır. Bunların içinde tabiat taklidi kelimelerin azar üleştirme şeklinin ve vokal gerundiyumlarının tekrar dışında tek olarak kullanılmadıklarına dikkat edilmelidir. Azeri sahasında gide git şeklinde bulunan git gide zarfının gide gide tekrarının yıpranmışı olması gerektiğine de burada işaret etmeliyiz. Eş manalı tekrarlar 656. Bunlar aynı manaya gelen veya çok yakın manalı iki ayrı kelimenin meydana getirdiği tekrarlardır. Eğri büğrü, açık saçık, toz toprak, deli dolu, ipsiz sapsız, saçma sapan, yana yakıla, ite kaka, ezik büzük, çoluk çocuk, çarpık çurpuk, falan filan gibi. Falan kelimesiyle yapılan tekrarları da buraya sokabiliriz. Su falan gibi. Zıt manalı tekrarlar 657. Bunlar birbirinin zıttı olan iki kelimenin meydana getirdiği tekrarlardır. İyi kötü, büyük küçük, aşağı yukarı, alt üst, ters yüz, içli dışlı, irili ufaklı, düşe kalka, bata çıka gibi. İlaveli tekrarlar 658. Bunlar kelime başına ilave bir unsur getirmek suretiyle yapılan tekrarlardır. İkiye ayrılırlar. 1. Kelime başına bir ses ilavesiyle yapılanlar. 2. Kelime başına bir veya iki hece ilavesiyle yapılanlar. 1. Başa bir ses ilave edilenlerde vokalle başlayan kelimelerin doğrudan doğruya başına, konsonantla başlayanların o konsonantı kaldırarak yerine bir M sesi getirilir. Böylece elde edilen kelime tekrarın ikinci unsuru olarak kullanılır. Adam madam, su mu, işmiş, koştu moştu, deniz meniz misallerinde olduğu gibi. M ile başlayanlar hariç her kelime ile bu çeşit tekrar yapılabilir. M ile başlayan kelimelerde ikinci unsur olarak falan kelimesine başvurulur. Masa falan gibi. Bazen bu tekrar M ile başlayan kelimenin ilk vokalini değiştirmek suretiyle de yapılır. Şart şurt, mal mul gibi. falan M ile başlayan kelimenin yerini tutmak üzere bütün kelimelerle tekrar yapabilir. Ağızlarda bunun için şey ve ne kelimeleri de kullanılır. Eskiden nesne kelimesi de kullanılırdı. Su mu, su falan, su şey, su ne, su nesne misallerinde olduğu gibi. 2. Başa heceler ilave edilenlerde umumiyetle bir kısım sıfatların ilk heceleri alınır. Bu hecelerin sonuna vokalle bitiyorsa, doğrudan doğruya konsonantla bitiyorsa o konsonantları atarak M, P, R, S seslerinden biri getirilir. Meydana gelen ilk heceden doğma bu unsur ayrı bir kelime gibi asıl kelimenin önüne getirilir. Böylece hece tekrarına dayanan bir bakıma tekrar diyebileceğimiz bir grup ortaya çıkar. Dümdüz, yemyeşil, apaçık, sapsarı, çarçabuk, çırçıplak, büsbütün, kaskatı misallerinde olduğu gibi. Bazen P'den sonra bir A, ER'den sonra bir ıl, il getirildiği de görülür. Sapasağlam, güpegündüz, düpedüz, çırılçıplak misallerinde olduğu gibi. Bu gruba tekrarlama yolu ile yapıldığı, aşağı yukarı mana ve fonksiyon bakımından da tekrara benzediği için tekrar diyoruz. Fakat vurgu bakımından birincisi ikincisinin manasına kuvvet veren iki unsurun asıl ve yardımcı unsur durumları bakımından bunların tekrar olmadıklarını, sıfat tamlamasına benzediklerini de hemen belirtmeliyiz. Gerçekten bu gruplarda türetilen birinci unsur kuvvetli vurgulu olup grubun vurgusunu üzerinde taşır. Tek başına manalı olmamakla beraber ek olmayan, kuvvetli durumu ve fonksiyonu dolayısıyla bir çeşit kelime olan, tekrarlardaki uydurma kelimelerden sayılabilecek bu unsuru daima ayrı yazmak lazımdır. Tekrarların yazılması 659. Yazıda tekrarın iki kelimesinin arasına virgül koymamak gerektiğini de hatırlatalım. Bağlama grubu 660. Bağlama grubu sıralama bağlama edatları ile yapılan kelime grubudur. Bugün sıralama edatları ve, ile ve bir de ara, den, e kadar ifade eden Arapça iladır. Eskiden bunların değişik şekilleri ile başka sıralama edatları da bulunduğunu yukarıda söylemiştik. İşte bu edatlarla birbirine bağlanan iki unsur hep beraber bağlama grubu teşkil ederler. Edat iki unsurun arasına girer. Unsurlardan her biri bir kelime veya bir kelime grubu olur. Unsurlar şeklen ve eşit olarak birbirine bağlanırlar. Her unsur kendi vurgusunu taşır ve vurguları aynıdır. Sıralanan unsurlar 2'den fazla ise bağlama edatı son iki unsurun arasına girer. Bu edatta ancak V olabilir. Diğerleri yalnız sıralanan iki unsur arasında bulunabilirler. Bunlardan da ila kadarlık ifade ettiği için yalnız sayılar arasına girer. İle ile ila umumiyetle isim unsurlarını bağlarlar. Ve ise her çeşit kelime ve kelime gruplarını bu arada çekimli fiilleri ve cümleleri de birbirine bağlar. Leyla ile Mecnun, Ali'nin babası ile Ahmet Bey, 70 ila 80, 1200 ila 1300, sen ve ben, su, hava, ateş ve toprak, geldi ve gitti, ancak ve ancak gibi gruplar bağlama gruplarıdır. Bağlama grubu en zayıf, birliği ve yapısı en iğreti olan kelime grubudur diyebiliriz. Denkleştirme edatları ile yapılan birlikler de tabii bağlama gruplarıdır. Sen veya ben gibi. Karşılaştırma edatları ile yapılanlar da bağlama grubu sayılabilirler. Hem sen hem ben gibi. Sıfat tamlaması 661. Sıfat tamlaması bir sıfat unsuru ile bir isim unsurunun meydana getirdikleri kelime grubudur. Sıfat unsuru isim unsurunu vasıflandırmak veya belirtmek için getirilir. Sıfat tamlayan, yardımcı isim tamlanan asıl unsurdur. Sıfat tamlaması eksiz bir birleşmedir. Her iki unsur da ek almadan doğrudan doğruya yan yana getirilirler. Sıfat bu birleşmede daima teklik halde bulunur. Sıfatların çoklukları yapılmaz. Sıfat tamlamasında sıfat ismin başına gelir. Yani sıfat önce, isim sonra getirilir. Tamlamanın sıfat unsuru bir sıfat veya sıfat olarak kullanılan bir kelime grubu, isim unsuru ise bir isim veya İsim vazifesi gören bir kelime grubu olur. En basit sıfat tamlaması bir sıfat ile bir isimden kurulan iki kelimelik tamlamadır. Sıfat veya isim unsurunun veya her iki unsurun kelime grubu olması halinde sıfat tamlaması kelime gruplarının hacmi nispetinde genişler. Geniş bir kelime grubu tamlamanın sıfat unsuru, yine geniş bir kelime grubu da tamlamanın isim unsuru olabilir. Sıfat tamlamasında grubun vurgusu vardır. Bu vurgu sıfat üzerinde bulunur. Sıfatın vurgusu kuvvetlenerek tamlamanın vurgusu haline gelir. Şu misaller birer sıfat tamlamasıdır. Güzel yazı, üç kişi, canım İstanbul, güzelim bahar rüzgarı, büyük bir iş, çok işlek bir cadde, bahçede oynayan komşu çocuğu, bugün Karadeniz'den gelecek olan vapur, arkadaşları ile gezmeye giderken bindiği tramvaydan düşüp kolu kırılan ortaokul öğrencisi, demir kapı, dolma kalem, altın saat, evin önündeki ağaç. Sıfat tamlaması bir isim grubu olup kelime gruplarında ve cümlede bir isim muamelesi görür. İyelik grubu ve isim tamlaması. 662. Bu grup iki isim unsurunun meydana getirdiği kelime grubudur. Bir ismin manasının iyelik sistemi içinde başka bir isimle tamamlanması esasına dayanır. Bir nesnenin başka bir nesnenin parçası olduğunu, bir nesnenin başka bir nesneye ait bulunduğunu veya bir nesnenin başka bir nesne ile tamamlandığını ifade etmek için bu kelime grubuna başvurulur. Grubu meydana getiren iki isim unsurundan biri tamlayan, biri tamlanan unsurdur. Tamlayan önce, tamlanan sonra gelir. İki unsur iyelik sistemiyle birbirine bağlanır ve grubun temelini iyelik ifadesi teşkil eder. Bu grup ekli bir birleşmedir. Tamlanan unsur daima iyelik eki taşır. Tamlayan unsur ise daima genitif halinde bulunur. Fakat bu genitif bazen ekli bazen eksiz olur. Demek ki iyelik grubu iyelik ekli bir isim unsuru ile genitif halinde bir isim unsurunun meydana getirdiği kelime grubudur. İyelik grubunun iyelik eklerine bağlı olarak 6 şekli vardır. Bu 6 şeklin 4'ünde teklik ve çokluk birinci ve ikinci şahıslarda tamlayan unsur daima şahıs zamiri olur. Onun için bu 4 şekil tamlayan unsur bakımından değişmez ve daima birinci ve ikinci şahısların iyeliğini ifade eder. Teklik ve çokluk üçüncü şahıs iyelik eklerinin yaptığı iyelik grubunun tamlayan unsuru ise şahıs zamiri olabileceği gibi başka bir isim veya isim grubu da olabilir. Yani üçüncü şahıslarda yalnız üçüncü şahsın değil her nesnenin iyeliği ifade edilebilir. İyelik grubunun bu 6 şekli şudur. Mesela kalem kelimesini alalım. Benim kalemim, senin kalemin, onun kalemi, bizim kalemimiz, sizin kaleminiz, onların kalemleri. İşte bu 6 şeklin birinci ve ikinci şahıslarında yalnız tamlanan unsur değişik olabilir. Yani kalem yerine bir isim geçebilir. Tamlayan unsur ise birinci ve ikinci şahıslar daima tek olduğu için hep aynı kalır. Yani hep şahıs zamiri olur. Fakat üçüncü şahıslarda tamlanan unsur gibi tamlayan unsur da sonsuz değişebilir. Çünkü üçüncü şahıs tek olmayıp birinci ve ikinci şahıslar dışındaki her şahıs ve her şeydir. Bütün nesneler üçüncü şahsın şumulü içine girer. Zaten üçüncü şahıs zamiri olan o da aslında işaret zamiri olup işaret suretiyle bütün nesneleri temsil eder. O bütün nesnelerin yerine, bütün nesneler onun yerine geçebilir. Onun içindir ki iyelik grubunun üçüncü şahıslarında tamlayan unsur şahıs zamiri olabileceği gibi herhangi bir isim de olabilir. Çocuğun kalemi, ağacın gölgesi, ağaç gölgesi misallerinde olduğu gibi. İşte iyelik grubunun her iki unsuru isim olan bu şekline isim tamlaması adı verilmektedir. Demek ki isim tamlaması bir iyelik grubundan, iyelik grubunun üçüncü şahsından başka bir şey değildir ve isim tamlamasına da iyelik grubu diyebileceğimiz gibi diğer iyelik gruplarına da isim tamlaması diyebiliriz.